Ayrım 16.
Yıl 1972. Dergi 8 sayfasını ona ayırmıştı. Yalnız İtalya'nın değil, dünyanın sayılı müzik yazarları, eleştirmen ve şan hocalarından olan Rudolfo Celentano'nun yazısı günlerdir opera ve müzik çevresinin dilinden düşmüyordu. Herkes bu yazıyı konuşuyor, tartışıyordu. Celenti, sanatçılarla arkadaşlık kurmayan, asla sahibinin sesi durumuna düşmeyen, her söylediği, her yazdığı sonsuz önem taşıyan biriydi. Sevgili okurlar, kısaltarak aldığım bu yazı kimilerine önceden fazla, özel sonlar fazla teknik gelebilir ama yok saymaya elim ve yüreğim varmadı. Başlık, taht Gencer'e yakışıyor. Ve birlikte okuyoruz. Leyla Gencer'in 200 kadar eylemci hayranı olduğu, bunların sık sık onun temsillerini izlediği ve kimi zaman da rakiplerine karşı ceza eylemleri düzenlediği söylenir. Bir yıl önce ben daha Signora Gencer'le tanışmadan Macbeth'in Cenova temsilinde bunların solisto savaş açtıklarını söylemişti. Gerçek olsun ya da olmasın bu olay düş gücüme uyardı. 10 ya da 20 fanatiğin saldırgan eylemlerinin ne olduğunu hepimiz biliriz. Bunlar hep birlikteyken sıradan ve bayağıdırlar. Ama 200 kişilik bir muhafız alayı önemli bir boyutlarda örgütlü bir sistem oluşturur. Ayrıca bir Yunan-Türk savaşı açıp İtalyanları da Osmanlı bayrağı altında dövüştürmeyi beceren bir hanım hakkında ne demeli? Bir açıklama. Solistos Yunanlı bir opera sanatçısı. Böylece artık Gencer'le tanışma, düşünceme ki kendisi uzun zamandır ilgimi çekiyordu, kesinleşti. Ve kısa bir süre sonra sohbetlerimiz başladı. O akşam Leyla Gencer pek keyifsizdi. Soğuk algınlığı onun geçici olarak sessizliğine mahkum etmiş. Siyah tiyatro bir elbise giymişti. Bakışları öfkeli, yani her zamankinden daha yoğun ve sorgulayıcıydı. Her neyse, derin, ağır bir ses ve sahne açısından mükemmel bir gülümsemeyle giriş konuşması yaparken beni göz hapsinde tutması, tuhaf da gelse bana sıkıntı değil, güven verdi. Aslında mücadeleci aradalışlara, korkunç kadınlara ve patlayan kavgalara müthiş bir zaafım var. Evet, Leyla Gencer sevecen gülümsüyor ve konuşuyordu. Ama inatçı yüzünün tüm saldırganlığı ve alnının kırıştırma eğilimi tatlı ve yumuşak bakışlarına karşın gerilemini hissettiriyordu. Onda öngörmediğim hiçbir şey yoktu diyebilirim. Çünkü nasıl bir kadın olduğunu konusunda şarkı söylemesini, konuşmasını, oyunculuğunu izleyerek bir bilgi edinmiştim. Bunlar belirli bir portre çizmek için yeterliydi. Leyla Gencer farklı bir biçimde konuşabiliyor, gülümseyebiliyor, hareket edebilir, bakabiliyordu. Ama yine de ben aklımdaki bu portreden ne pahasına olursa olsun uzaklaşmak niyetinde değildim. Gerçekten de o akşam ve sonraki konuşmalarımızda Gencer'le aramda Pirandolle'ye yakışır bir oyun oluştu. Ben onu belirli bir açıdan görüyordum. O da yıldırım hızıyla bunu seziyor ve derhal bir başka yola sapıyor, kendini oynuyor, başkalaşıyor. Çünkü her ne kadar gözlemlemek ve incelemekten hoşlansa da ilki olarak deşifre edilmeyi kabul etmiyordu. Bu sayfaları okurken keyiflenecek, çünkü onun kesinlikle anlamadığını, yanlış gördüğümü, çarpıttığımı söyleyecek. Ve büyük bir olasılıkla bunu bana sabırlı bir diyalektik yapma, bir esneklik ve eğlenceli inlemelerle kanıtlayacaktır. Ben de görünüşümden bir milimetre olsun ödün vermeden elindeki en geçerli kartın daha önce dövüşünü, yeteneğini olduğunu söyleyeceğim. Ve bu oyun sürüp gidecek. O akşam huzur içine bir koltuğa oturmuştum. O pikaba yönelirken onu izliyordum. İlk kez yakından görüyordum onu. Ufak tefekliğini fark edince yıllar önce Roberto de Verne'nin operasının kraliçesinde o korkunç öfkeyi oynarken bana o kadar uzun boylu görünmesine şaşıyordum. Leyla Gencer ansızın Kipling'envari bir orman çığlığı attı. Dinlenecek plağı bulmuş. Ve bu plak bir rastlantı sonucu seçilmemişti. Plak Damor, Celluloid Rose idi. Mesleğinin başlangıcında kaybedilen, sonu gelmeyen beş parçanın biri. Kimselerin benim de bilmediğim bu kaydı dinlememi istiyor. Teknik ve üslup açısından mesleğinin bazı zıt yönlerinin altını çiziyordu. Olağanüstü bu yorumda vokal ve süsleme bölümündeki doğruluk ve titizlik patetik telisimleriyle baş başa gidiyor. Bu arada bağlantılardaki sesten, ses geçişteki açıklık ve kapalılıktan rafine oyun söyleyişteki acı dolu yoğunluk ideal noktayı varıyor. Ama yorumda benim başka hiçbir sesle duymadığım ay ışığı hafifliği, narinliği var. Bu da Verdi'nin Belcanto kökenli bir lirizmiyle gerçekçi açıyı birleştirmeyi başarıp Trovatore'de gerçekleştirdiği mucizeyi iyice belirginleştiriyor. Plak döndükçe Gencer'in gülümsediğini tahmin edebiliyordum. Daha ilk karşılaşmamızda Belcanto Rönesansı'nın kırık mızraklarından biriyle elimde silahımı aldığım, üstelik yalnız Shuttleblood, Horne ve Camberley'i dinlemekle ünlü olduğundan bunu Kipling'in orman kahramanlarından birinin çığlığını atarak yapıyordu. İkimiz aynı kandan mıyız diyordu. Yemin ederim ki benim ünüm farklı olsaydı, örneğin dışa vurumcu, meraklısı olsaydım, aynı güvenle başka bir plak seçerdi. Birkaç dakika sessiz kaldık. Signora Gence'nin iyi söylediğinizi bilmiyor değilim ama bu yorumu seçmeniz beni şaşırttı dememle atıldı. 1954'te İtalya'ya geldiğimde böyle söylüyordum. O zamanlar bu tarz söylemek demode, can sıkıcı bulunuyordu. Rotamı değiştirmek, başka yol tutmak zorunda kaldım. Gencer tarihsel zamanlardaki uygunsuzluğun bilincindeydi. Çünkü başlangıçta Callas'ı izlemek zorunda kalmıştı. Kader diyordu. Başka bir şey demiyordu. Selet-i Leyla'nın Türkiye'den İtalya'ya gelişimi ve buradaki ilk yıllarını anlatıyor. Bugün düşüncenin belleğimde vokal bölümlerini gölgede kalmış olmasına şaşmıyorum. Leyla Gencer'in sesi virtüözlük ya da dramatik gerilim etkisinde kalınca dikkati çeken bir ses. Onun sesi normal, hatta sıradan bir ses. Kibilerin dediği gibi çirkin bir ses değil aslında. Özellikle orta tonlarda sesin mekanik tınısı az ve volümü de zayıf ama çok geniş, kolaylıkla yükseliyor ve hırçın dokularda kaynaklanan kimi ender katılıkları ve zorlamaların dışında bana hep hoş gelmiştir. Bu sesin özel olan tek yanı Leyla Gencer'in kişiliğini özümseyip yansıtmaya son derece uygun olması. Gencer'de kalan vokalist ve yorumcu tanımlaması çiçek enetlenmiş. Kimi büyük kadın şarkıcılarda kadın öğesi sanatsal olguyu bütün bütüne yenik düşer. Doğal ya da teknik nitelikleri nedeniyle ünlenen bu kadınlar kadın olarak etkileyici olma iddiasında değillerdir. Sanıyorum ki Leyla Gencer bu konuda farklı. Onda sanatsal yetenek kadın iktidarının bir aracı. Aklın ve becerikliğin boyun eğmiş bir uşak neredeyse. Vokal olguya gelince, daha önce belirttiğim gibi sesi yalnızca ses olarak ele alındığında böyle bir sese sahip sopranoların %99'u ancak taşrada bir etkinlik gösterirdi. Bunun tam aksini gerçekleştirdi Gencer. 3 yıllık bir meslek yaşamından sonra Scala'ya geldi ve aynı sene içinde Köln'de La Forza del Destino'yu, Los Angeles'ta Turandot'u ve San Francisco'da Traviata ile Lucia'yı söyledi. Sellat-i Leyla'nın belli başrollerini tek tek irdeleyip birbirinden olumlu yargılara varıyor. Hele Kraliçe Elizabeth rolünde onu izledikten sonra Kraliçe Elizabeth Gencer'dir. İmgesinin kendisini asla terk etmediğini, Gencer'in patetik alanda gerçekleştirdiği bu en müthiş olayla o gün bugün hala sarsıldığını ve etkilendiğini belirtiyor. Sellat'in yazısında kendisini de eleştirmekten geri kalmıyor. Bir çeşit günah çıkarma. Gencer sürekli Callas'la karşılaştırılmak durumunda kaldı. Ve ona pek de sıcak davranılmayan bir ortamda. Kimileri ona hak ettiğinin altında bir değer biçti. Ben bile Leyla Gencer'in tekniğini, uslubunu, sahne ve müzik zekasını beğeniyordum ama fazla hızlı davrandığından yolunu şaşırdığını ve kısa sürede sesini yok edecek aşırı çabalara kalkıştığını düşünüyordum. Biraz kendi ihmalkarlığından, biraz da koşullar nedeniyle özgün yargı öğelerinden yoksun kaldığımı kabul etmek zorundayım. Callas'ın egemenlik sürdüğü son yıllarda korsan plaklar ve kayıtlar pek kolay bulunmuyordu. O zamanlar Gencer'in 1961'de Buenos Aires'te söylediği Rigoletti ve Puretti'nin kayıtlarını dinlemiş olsaydım hem virtüözünün hem de yüksek düzeydeki yorumculuğunu daha önceleri fark etmiş olurdum. Tanıştığımız akşam Gencer'e etkinliği konusunda kesin sonuçlara varıp bir bilanço çıkarmak için daha çok erken olduğunu söylemiştim. Yanılmamışım. Çünkü o günden bu yana yaptıklarına çok anlamlı başarılar ekledi. Örneğin 1971 ilkbaharında Venedik'teki Gicone yorumu Gencer'in bugüne dek gerçekleştirdikleri arasında en şaşırtıcı olanlarından biri. En azından Ponchielli'nin bu operasının zor dokusunu ve vokalistini bilenler için. Ama Leyla Gencer'in hafif lirik soprano sesiyle dramatik soprano söyleyebilmesi için Allah ve peygamberinin ona verdiği teknik, beceri ve temperamanının kaynağı neredeyse sonsuz. Bugün izleyicilerin büyük bir bölümü İtalya'da ve özellikle dünyada Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi dinliyor. Bütün bunlarda Gencer'in önemli payı oldu. Callas'ın erken düşürdüğü bayrağı yerden kaldırdı ve yok olabilecek bir opera hazinesini tek başına o destekledi. Gencer olmasaydı Macbeth devam eder miydi? O olmasaydı Pacini ve Sofano'nun ve Bellisoria'yı bilir miydik? Donizetti'nin Roberto Doverioxu'nu yeniden ele geçirilmesini ondan başka kime borçluyuz ki? Bütün bunlar yorumcunun tarihsel işlevi. Geriye kalıyor Leyla Gencer'in hükümranlığı, tahtı ve şu söylenti. 200 ateşli hayranım, ateşli muhafızın saldırganlığının gerçek olmasını dilerdim. Çünkü onların görkemi bu muzaffer kraliçenin iradesine ve düş gücüne layıktır. Ama büyük bir olasılıkla bu söylenti gerçek değildir. Bitmek tükenmek bilmeyen Türk-Yunan ihtilaf mitosunun bir parçasıdır. Çadır Tiyatrosu 1972-78 yılları arasında Scala Operası'nın genel yönetmeni Paolo Grassi'ydi. Grassi ve Schindler bu iki büyük tiyatro adamı günümüzün en önemli dünya tiyatrolarının birinin Milano'daki Piccolo Tiyatro'nun da kurucularıdır. Grassi'nin amaçlarından biri yeryüzünün bu en soylu, en aristokrat sanat operası geniş halk kitlelerine yaymak ve biraz da Scala'nın o baş döndürücü görkeminden kurtarmaktı. Milano'nun kenar mahallelerinde çevresinde kurulan dev çadırlarda opera temsilleri, aryalardan oluşan konserler düzenlendi. Ama acaba primadonnalar, divalar, kraliçeler, tanrıçalar kabul edecekler miydi o görkemli, o şatavatlı dünyadan ayrılıp da çadırlarda söylemeyi? İtalya'da yerel yönetimler, komünist ve sosyalist partilerin egemen olduğu yıllardayız. Leyla'nın zirvede olduğu yıllar. Edinburgh'da İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i, Amerika'da New Jersey'de Attila'yı, New York'ta Caterina Cornaro'yu, Scala'da Maskeli Balo'yu. Napoli'de Belisario'yu oynadığı sıralar 1973. Garissi'nin çadır konserleri önerisini müzikolog Lorenzo Arrigo örgütlüyor. Leyla ile teklif ettiler. Biraz da çekine çekine. Leyla hiç duraksamadan kabul etti. Hem de büyük bir sevinç ve coşkuyla. Kendi deyişiyle öyle komünist sosyalist modaya uymak için değil, sırf dostlarla birlikte olmak, dostlarla bir şeyler paylaşmak için. Hem doğrusu Leyla bu, Grassi'lerin falan komünistliğinden pek bir şey anlamıyordu. Ne biçim komünisti bunlar? Krallar gibi yaşıyorlar, devletin verdiği makam arabalarından inmiyorlar, tüm davetleri, gezmeleri devlet bütçesinden yapıyorlar, kendisine her gün yolladıkları düzinelerle gülün bile parasını devletten aldıklarından hiç kuşkusu yok. Oysa kendisi birini davet mi edecek, birine çiçek ya da şampanya mı yollayacak? Hep kendi cebinden, hep kendi cebinden. Bir de nedir o? Hem Grassi hem Schindler tutturmuşlar. Yok efendim, artık operada diva olmayacakmış. Star sistemi sona ermeliymiş. Hiç olur mu öyle şeyler? Leyla bal gibi biliyordu ki sanat bireysel bir iştir. Starsız sanat, divasız opera olmaz. Ve inanıyordu ki kim ne yaparsa yapsın opera hep aristokratlarda kalacak. Ve asla görkeminden, şatavatından soyutlanmayacak. Leyla çadır tiyatrosuna vardığında paniğe kapıldı. Tamam, sahne yok, dekor yok, kostüm yok, orkestra yok, maestro yok, piyano eşliğinde söyleyecek. Bütün bunlar tamam ama suflör de yok. Yok işte, bu kadar olmaz, suflör yoksa olay yok. Suflörsüz asla söylemez. Panik, buhran, sağa sola koşuşturma, sonunda yakındaki bir depodan kocaman bir koltuk bulundu. Ters çevrilip çadırın bir köşesine yerleştirildi. İçine emektar suflör Vasco Nandini yerleştirildi. Hani bir gün rüyasında görüp telefona sarılıp Nandini sen hala ölmedin mi diye sordu. Neyse ki Nandini hayattaydı. Neyse ki koltuk bulunmuştu. Ve sahneye yeni baş alan çıktı. Çadır konserinin başladığı Kraliçe ve Halkı diye koymuştu. O konserde Leyla binlerce izleyiciyi bir diva olduğunu kanıtladı. Şimdi elini uzatıyor, mavi bir pelerine bürünüyor ve Anna Bolena oluyor. Başındaki tülü çıkarıyor, Aida'nın kişiliğine bürünüyor. Eline bir mum alıp yürümeye başlıyor, Lady Macbeth'in çılgınlığını yaşıyor. Sırtına yaldızlı pelerinler atıyor, Kraliçe Elizabeth oluyor. Bir iki şal, bir iki aksesuarla Leyla Gencer, opera dünyasının tüm görkemini çadıra taşımıştı. Çadır konserleri 1975'e dek sürecekti. 1986'da o günün Milano Belediye Başkanı, daha sonra İtalyan Kültür Bakanı Carlo Tognoli Palozzi Marino dillere destan bir törenle Leyla Gencer'e Milano'nun en büyük ödülü olan Ambrogioni d'Oro ödülünün verdiğinde hizmetlerinin başında bu çadır konserlerini belirtecekti. Dahiler arası biz bizelik. Leyla, sen bir dahisin. İki kolunu havaya açmış, o çok etkileyici sesi ve en dramatik tavrıyla böyle haykılıyordu. George Schindler, çadır konserlerinden sonra. Ama bu Schindler'in ne ilk ne de son haykırışıydı. Leyla'yı her izleyişinde, iki sanatçı her karşılaştıklarında Schindler tiyatral bir olay yaratmaya başarıyordu. Bir kez Scala'da Leyla'nın Verona'daki ilk Aida temsilinin filmi gösteriliyordu. İzleyiciler arasında Schindler de vardı. Filmin bitiminde daha alkışlar sona ermeden Schindler kendini tutamamış ve hemen oracıkta kollarını havaya kaldırmış haykırıyordu. İşte, işte nihayet gerçek bir Verdi kişiliği. Nihayet gerçek Aida karşınızda. Duruşuyla şu arenayı dolduruşuna bakın. Yüzündeki şu gurura bakın. Leyla, sen bir tanesin. Leyla, sen bir dahisin. Şerdler her zaman Leyla ile bir Macbeth yapmayı çok isterdi. Tarihler bir türlü uyuşmadı. Şerdler Leyla'nın tiyatro yakınlığı ve yatkınlığını biliyordu. Ne zaman bir oyun sahneleyecek olsa Leyla ne diyor, Leyla ne düşünüyor diye soruyordu. Ne zaman istediği gibi bir oyuncu bulamazsa çevresine haber yağdırırdı. Bana Leyla gibi bir oyuncu bulun. Leyla'nın hiçbir temsilini kaçırmadı. Leyla ona, o Leyla'ya sonsuz güvendi. Kimselere kolay kolay evet demeyen Leyla, Şerdler sahnede tepetaklak yürü dese yürürdü. Çünkü Leyla da onun dehasına inanıyordu. Hep çok iyi arkadaş kaldılar. Çadır konserlerinden sonra Şerdler ve Leyla birlikte resital yapmaya karar verdiler. Portofino'da Şerdler'in kurduğu küçük bir tiyatroda Leyla Gencer, Chopin'in 19 lirik şarkısını lehçe söylüyor. Giorgio Şerdler sözlerini İtalyanca çevirisini epik bir anlatımla okuyordu. Polonya halkının kahramanlık, acı, aşk ve umut dolu destanını dile getiren bu resital, Leyla'ya hiç unutamayacağı anlar yaşatacaktı. Ender gerçekleşen anlardan biri daha yaratılmıştı. Salonda müthiş bir sessizlik, böylesi gerilimli bir hava, salonda sahne arasında böylesi bir elektrik akımı kolay kolay yakalanamazdı. Tiyatro dehası Giorgio Şerdler kollarını iki yana açmış, onu gördüğü her yerde, onun adının geçtiği her yerde haykırıyordu. Leyla, sen bir dehasın. Konserler, resitaller. 1975'ten sonra konser ve resitaller çoğalacaktı. Leyla Gencer'in konser ve resitalleri tiyatral bir olaydır. İtalya'da konuştuğum her müzik eleştirmeninden bu tümceyi duyacaktım. Yalnız sesi, sahnedeki duruşu, tavrı, söyleyiş biçimi değil. Aklı da önemli bir rol oynayacaktı bir resital, tiyatro bir olaya çevirmeye. Özellikle de konser programını oluştururken kullandığı aklı. Şimdi Chopin'in şarkılarıyla Polonya halkının acılarını, sevinçlerini, umutlarını, Orta Avrupa'nın düşlerini, duyarlılığını sergilerken bir başka konserde yalnız Donizetti'nin, yalnız Rossini'nin eserleri arasında dolaşıyor, Liszt ile Bartok arasında gidip geliyor ya da seçimini belli bir tema çevresinde gerçekleştiriyordu. Venedik Karnavalı'nda Finissa Tiyatrosu'nda Mozart ve Türkler başlıklı resitalinde opera repertuarının Türklerle ilgili parçalarını seçip büyükanneden kalma, kaftan ve tüm ailenin seferber olup sandıklardan buldukları aksesuarlarla sahneye çıkıyor ve dinleyicileri büyülüyordu. Ve Paris resitalleri 1980, 81, 82, 84, 85. Fransız basını şimdiye dek Leyla Gencer'in Paris'e gelmemiş olmasını bağışlayamıyor. Bir yandan Paris operasını ve çeşitli kurumları suçlarken neredeyse günah çıkarmışçasına onu övgüler ve alkışlara boğuyorlar. Paris resitallerinin yer aldığı Athena Tiyatrosu'nun müdürü Pierre Berge ona şöyle sunuyor. Türk, aşık, kutsal, kraliçe, büyücü, bohem. Bu altı sıfat Leyla Gencer'e çok yakıştırılıyor ve çok seviyorum. Bu altı sıfat yalnız Paris resitallerinin değil tüm meslek yaşamının da içeriğini ortaya koyuyor. Hadi bir adım daha atıp kişiliğini de ekleyelim. Paris resitalinin programı şöyleydi. Türk Leyla Gencer, Monteverdi'nin La Mia Turca, Ben Türk'üm. Ve Donizetti'nin La Sultana, Sultan şarkısını söylüyordu. Aşık Leyla Gencer, Vivaldi, Beethoven ve Rossini'den aşk ve ayrılık şarkıları ve hüzün. Kutsal Leyla Gencer, Spontini, Pasini, Donizetti'den dinsel şarkılar, rahibe rolleri. Kraliçe Leyla Gencer, ünlü kraliçe rolleri. Büyücü Leyla Gencer, Handel'in, Alcinina ve Meir Corintent, Medean'den parçalar. Bohem Leyla Gencer, Bizetti'nin Sabah ve Verdi'nin Çingene şarkıları. Paris Resitali programını unutsam da kişiliğine ilişkin olarak Leyla Gencer'in bu insanlık hallerini terk edemiyorum. Programdan esinlenerek bu altı sıfatın ilk kullanan Pierre Berge sunusunu şöyle sürdürüyordu. Leyla Gencer, o olmasaydı unutulacak olan sayısız eserin kaşifi. Romantik bel canto geleneğinin sonsuza dek yok olma tehlikesiyle karşılaştığı bir zamanda yalnız o, rakipleri için çok zor olan bu repertuara dalmak yükümlülüğünü gösterdi ve büyük bir risk göze aldı. Onun bu çabasında Donizetti karlı çıktı. Paris günlerinin keyfini çıkarıyordu Leyla. Sen nehrine bakan otel odasında koskoca yatağın ortasına oturmuş ve çevresine yaydığı 7 Ekim 1981 tarihli gazete ve dergilerin birinden ötekine uçup duruyordu. Opera dergisinin eleştirmeni Michel Parotto'ya göre çağımızın son gerçek divasıydı. mükemmelliği simgeliyordu ve Gencer mucizesi, kendi sınırlarını iyi bilerek güçlüklerine karşı savaşması ve müzik tiyatro arasında bir senteze ulaşmasından doğuyordu. Gencer mucizesi bir opera dersi, bir zeka dersi, bir alçak gönüllülük dersiydi. Le Figaro gazetesinde Jacques Ducal'in Diva Aynaları başlıklı yazısında Leyla Gencer'in altı sıfatı arasında dolaşıyor, tek tek irdeledikten sonra resitali bir mutluluk olarak nitelendiriyor ve bu mutluluğun üç nedenini sıralıyordu. Müzikalitede olağan dışı bir incelik, şaşırtıcı bir ses egemenliği ve bir an bile kaybolmayan akıl. Bu sonuncu özellik Callas'tan sonra Scala'nın kraliçesi olan Leyla Gencer'i yalnız onun düşleyebileceği, yalnız onun gerçekleştirebileceği 600'lü bir aynayla bizleri baş başa bıraktı. Tek amacı ateş ve buz karışımı bu yüzün çekiciliğini geri itmek ve yarı kapalı gözlerle kısık sesle anlattığı itirafları dinlemek olan François Lanfort ise yalnız sahnede değil, sahne dışında da Leyla Gencer'in büyüsünden kurtulamıyor. Tanrıları nasıl yeryüzüne indirdiğini anlatıyordu. Le Monde de la Musique dergisinde. Callas'tan beri zirvede bir numara başlıklı yazısında. Ve L'Express dergisinde Selvia de Nucasa konserlerin eleştirisini yapıp Leyla Gencer'in yıllardır hakkı yenmişliğini ön plana çıkardıktan sonra bütün dünyada çok tutacak deyişleri kullanıyordu. Korsanların nişanlısı, korsanların kraliçesi. Evet, Leyla'nın keyfine diyecek yoktu. Çok geç de olsa Paris'te fethetmişti. Konser ve resitallerden ayrılmadan önce söylemem gerek. Onu ilk kez İstanbul Festivali'nde 1974 ve sonraki Aya İrini resitallerine dinlediğimde yanındakileri dürtüp şöyle dediğini anımsıyorum. Olacak şey değil. Yalnız sesini, kendisini, piyanistini değil, bütün sahneyi, bütün salonu, bizi, bütün izleyicileri, bizleri alkışlarını bile o yönetiyor, o yönlendiriyor. Aya İrini'de bin kez konser izlemişsem, bin kez de o koca kubbede bir güvercinin uçup gittiğini görmüşümdür. Leyla Gencer'in resitalinde de bir güvercin kubbenin bir köşesinde kalıp bir başka köşesine kondu. Ama o anda sahnede Leyla Gencer'in bir duruşu, başını bir çevirişi, güvercine bir bakışı, çok yalın, basit, rastlantısal bir olay olağanüstü kılmayı yetti. O an büyüdü, büyüdü sesini titreşimiyle, kanat çırpışı arasındaki iletişim, uyum, gerilim yüreklerimizi sardı. Hayır, bu bir rastlantı değildi. Çok önceden düşlenmiş, tasarlanmış, çalışılmış ve gerçekleştiği an etkisinin müthiş olacağı bilinen bir andı sanki. Resital sona erdi. Piyanodan gelen son notayla birlikte Leyla Gencer'den gelen son ses o koca kubbede yükseldi, yükseldi, dağıldı ve duyulmaz oldu. Sandalyelerimize mıhlanmış, kıpırdayamıyoruz. Alkışlayamıyoruz. Kıpırdamak, alkışlamak ne demek? Soluk alamıyoruz. Neden sonra o başını kaldırdı, bize baktı, her birimizin gözlerine, hayır yüreğine tek tek baktı. Alkışlamamıza izin verdi sanki. Çılgınca alkışlıyoruz. O başını, bakışlarını şimdi sağa çeviriyor, sola. Evet, şimdi siz büyüme kapılabilirsiniz. Şimdi size izin veriyorum. Coşkunuzu dışa vurabilirsiniz. Evet, şimdi sıra sizde. Sanki. Aya İrini de yalnız müziği, sesini, sözlerini değil, güvercinin kanat çırpışını, izleyicilerin alkışlarını, benim yüreğimi denetliyordu.